Ayrım 17.
Roosevelt'in eski maliye bakanı Henry Morgenthau ve bir grup iş adamıyla birlikte Golda Meir şehirden şehire dolaşmaya koyuldu. Dokunaklı konuşmasını tekrarlayarak her yerde Chicago'dakine eş bir coşkunluk uyandırdı. Her yerde Yahudi cemaati çağrısına eş bir cömertlikle ona karşılık veriyordu. Her akşam Tel Aviv'e çekilen bir telgraf o gün toplanan Stefanların tutarını bildiriyordu. Aynı zamanda birçok mesaj çeşitli yönlere yollanıyordu. Prag'daki Ehud Avriel'e, Anvers'teki Ziel Federman'a, Yahudi ordusunun ihtiyaçlarını sağlamakla görevli herkese haberlerin en iç rahatlatıcısı veriliyordu. Yeni anlaşmalara varmalarını sağlayacak banka havalelerinin adlarına gönderildiğini. Olağanüstü yolculuğu süresince Golda Meir'in bir tek an hayal kırıklığına kapıldığı oldu. Florida'nın Palm Beach şehrinde kürsünün karşısında oturan iyi giyimli konuk kalabalığını seyreder, mücevherlere, kürklere, yemek salonunun ardındaki geniş camlardan ayın denizde yansımasına bakarken, o gece Yahuda tepelerinin ayazında titreyen Haganah askerlerini düşündü birden. Gözleri yaşlarla doldu. Bu insanlar Filistin'deki savaş ve ölüyle ilgili bir konuşma dinlemek istemezler diye düşündü. Yanılıyordu. Gece sona ermeden konuşmasıyla allak bullak olan Palm Beach'in iyi giyimli kişileri $1,5 milyon sunmuşlardı ona. Haganah'ın her askerine bir kaput giydirebilmeyi sağlayacak kadar para. $10 Amerika'ya gelen Golda Meir $50 milyon geri dönecekti. Bu para Eliezer Kaplan'ın sağlamayı umduğunun 10 katı, Ben Gurion'un hedefinin de 2 katıydı. Orta Doğu'nun en çok petrol üreten ülkesi Suudi Arabistan'ın 1947 yılına bu yoldan sağladığı toplam parayı da aşıyordu. Golda Meir'in yerine gitmek isteyen ufak tefek adam, Lod Havalanı'nda onu karşılamaya gelmişti. Kazandığı başarının büyüklüğünü ve Siyonist davası yönünden önemini kimse onun kadar değerlendiremezdi. Tarihin yazılacağı gün dedi Ben Gurion Golda Meir'e, Yahudi devletinin gün ışığına çıkmasını bir Yahudi kadının sağladığı söylenecek. 13. Kurtuluş Tanrı'dan gelecek. Prag'ın Akron Oteli'nin 21 numaralı odasında kalan müşteriye küçük kağıt parçaları iç rahatlatıcı bir düzenlilikte geliyordu. Zivnostenska Banka tarafından yollanan bu kağıt, Ehud Avriel'in hesabına sonu gelmeyen bir dolar selinin yağdığını bildiriyordu. Golda Meir'in Amerika hasadından payına düşendi bu. 1,5 ay içinde 25 bin tüfek, 5 bin makineli, 300 ağır makineli ve 50 milyon mermi almasını sağlayan müthiş bir hazine. Ama yanında bir diş macunu ve Göte'nin Faust'uyla birkaç tüfek almak için Praga inen Yahudi, artık bir sürü tank, uçak ve top almayı düşünüyordu. Parayı düşünme haberini vermişti ona Ben Gurion. Sadece bana ne alınabileceğini bildir. Bu sözler Yahudilerin silah alımı serüveninde yeni bir dönemin, ağır silahlara yönelme döneminin açılışı demek oluyordu. Ben Gurion kendi şebekesi, uzmanları ve bağlantı sistemiyle gerçek bir satın alma örgütünü gerçekleştirmeye karar verdi. Uluslararası iş çevrelerinin dikkati çekmeyen cenneti Cenevre, genel karargah olarak seçildi. Bunun başına da Ben Gurion en eski dostlarından birine, bir Rus'u getirdi. Söylentiye göre adamın gizlilik tutkusu öyleydi ki bir kasayı açmadan önce kendi kipliğinden emin olmak için aynaya bakardı. Shaul Avigur Haganah içinde bir efsaneydi. Filistin topraklarında verilen ilk Siyonist savaş Tel Hay'a katılan ve Yahudi göçmenler için ilk gizli şebekeyi kuran bu adam 15 bin Bulgar ve Roman Yahudisini Filistin'e sokma başarısını göstermişti. Golda Meir'in dolarları önce saygıdeğer bir müessese olan Cenevre'nin Pictet et Com Bankası'na yollanıyor, orada Yahudi iş adamları çeşitli Avrupa paralarının kur farkları üzerinde oynayarak bunları Fransız frangına, ardına İtalyan liretine, altına ve yeniden dolara çeviriyorlardı. Bu işlem sonunda da Avriel her siparişine birkaç tüfek daha ekleyebiliyordu. Shaul Avigur'un telefon faturası kısa sürede İsviçre postalarının en yüksek telefon faturalarından biri haline geldi. New York, Prag, Buenos Aires, Mexico City bağlanıyordu hep numarasına. Gerçekten de telefon bir takım kişilerle bağlantı kurmasını sağlayan tek yoldu. Çünkü Haganah birçok Avrupa şehrinde yaptığının tersine İsviçre'ye bir verici yerleştirmeyi uygun bulmamıştı. Tel Aviv'e bağlı olan bu gizli şebekenin şifreli adı Gedron'du. İsrail'in büyük yargıcının adı. Göçmenlerin gizlice Filistin'e sokulmasını sağlamak amacıyla kurulmuştu. Şimdi silah satın alacakların içlerinde kullanılacaktı. Ana vericisi Roma'nın yedi tepesinden biri olan Mario tepesindeki bir yetimhanenin damında gizliydi. günde 5 kere 20 metrelik bir anten Şoşana'yı yani gül Tel Aviv'deki genel karargah Kudüs savunucuları için silah arayarak Avrupa'yı aşınlayan ajanların raporlarını yolluyordu. Bu raporlar Ehud Avriye'nin ağır silah alımında yeni başarılar gösterdiğini doğruluyorsa da o kış Haganah ajanlarının başka bir alanda karşılaştıkları gitgide artan güçlükleri de ortaya koyuyordu. Silah satın almak başka bir şeydi, İngiliz ablukasını yarıp Filistin'e ulaştırmaya hazır bir gemi bulmak başka şey. Denizle ilgili sigortaların çoğu Londra'da yapılıyordu ve Hayfa'ya gidecek vapurları sigorta etmeye hazır şirket pek azdı. Değerli yüklerinin tehlikeye girmesini önlemek isterken, Avriel ve arkadaşları silahları manda yönetiminin sonuna kadar Avrupa'da tutmak zorunluluğuyla karşılaşıyorlardı. Savunma görevini üstlendikleri devlet bu silahlar gelene kadar yaşayabilecek miydi? Ben Gurion bu yönde her gün artan bir sabırsızlık gösteriyordu. Temsilcilerine üst üste öfkeli telgraflar çekip hiç değilse bir takım silahların acele gönderilmesini istiyordu. Kolay iş değildi bu. Haganah'ın Noel babası Ziel Federman sonunda İSKO adlı bir Kanada şilebi tutmuştu. Şilebin uğrayacağı ilk liman da İstanbul'du. Anvers depolarında ne bulduysa vapura doldurdu. Üzerinde traktör yazan sandıklar dolusu küçük tanklar, cipler, kamyonlar, tankerler, yine sandıklar dolusu miğfer, çorap, çadır, gizleme ağı ve arkalık. Bütün malların üzerine Türkiye'deki bir takım adresler yazılmıştı. Sonra İSKO'nun ambarlarına 40 ton kömür doldurdu ve kara tozdan bir örtünün bütün malları kaplamasını sağladı. Gemi süvarisine de kömürün Tel Aviv'de boşaltılacağını söyleyip adamı İstanbul'a varmadan önce Tel Aviv'e uğramak zorunda bıraktı. Yolculuktan bir gün önce Federman yepyeni bir parti sahra telefonu keşfetti. Satan adam peşin 40 bin dolar istiyordu. Elinde bu kadar para olmayan Federman şehirde tanıdığı tek bankacı da kredi açmayı reddedince Anvers'in ünlü elmasçılar çarşısındaki bir kuyumcuya koştu. Haganah adına bütün Yahudi elmas tüccarlarını ellerindeki nakit parayla oraya çağırdı. Adamların her biri özenle eski gazete kağıtlarına sarılı ya da mücevher kutusu konmuş destelerle geldi. Yarım saatte Federman 40 bin doları toplamıştı. Ehud Avriel'e gelince 3 ay süreyle aldığı silahların bir bölümünü taşıyacak bir gemi aradı. Sonunda Yugoslavya'nın Rijeka şehrinde Nora adlı bir şilep buldu. Çekoslovakya'dan aldığı tüfeklerin İngiliz gümrük müfettişleri engelini aşması için üstlerine 100 ton soğan yıldırdı. Bu mal gümrük müfettişlerinin meslekten gelen merakını bile giderecek kadar uygundu. Ama küçük şilep sadece silahları taşımayacak, ona ikinci bir büyük başarı kazanma fırsatını verecekti. Avriel, Nora'yı kendisine kiralayan Yugoslav Denizcilik Ajentası'nda otururken memurlardan biri ona seslendi. ''Tebrikler'' dedi adam, ''ikinci bir gemi bulduğunuzu görüyorum. Lino'ya ikinci bir parti tüfek yüklenmesi için talimat verdik.'' Avriel adama gülümserken kalın kaşları belli belirsiz titredi. İkinci bir gemi tutmamıştı. Ama Lino'ya yüklenen malın sahipleri konusunda şüpheler beslemesi için gerekli nedenleri vardı. Prag'daki Zbrojovka fabrikaları merkezine kendisinden önce uğrayan Suriyeli subay Abdülaziz Kerim de tüfeklerini Suriye'ye kadar taşıyacak bir gemi bulmuştu anlaşılan. Bu geminin İngiliz Deniz Kuvvetleri tarafından durdurulma tehlikesi de yoktu. İşte Ehud Avriel ve Haganah'ın Akdeniz'deki ajanların işlerine bir yenisi ekleniyordu. Kendi mallarının İngiliz ablukasını aşmasına çalıştıktan başka, şimdi de Lino'nun gideceği yere varmasını engellemek için yolunu keseceklerdi. Yakkum Purkan Min Şemaya, yani kurtuluş Tanrı'dan gelecek diyordu. İsa'nın Filistin'de yaşadığı sıralar, ülkede komşuları Arami dilinde bir dua. Çağdaş Filistin'de yaşayan hiç kimse bu söze David Ben Gurion kadar inanmazdı. Hava ablukası sırasında Londra'da yaşamıştı. Modern savaşta hava gücünün ne anlama geldiğini biliyordu. Kendilerininki gibi ufak çapta bir savaş içinde bile kesin sonuçlar alınmasını sağlayacağının farkındaydı. Hava yoluyla ulaşım ülkeye yayılmış bulunan Yahudi topluluklarını ve en kötü halde Kudüs'ü silahla yiyecek yönünden beslemenin tek yolu olabilirdi. Bir hava gücünün temellerini atmak uzun süredir Yahudi liderin kafasını kurcalayan konulardan biriydi. Ama görünürde çözülmesi imkansız olan bir sorunla karşılaşmıştı hep. İşgal altındaki bir ülkede nasıl kurmalı gizli hava kuvvetlerini? Bunun cevabı komşularından biri çocukken dizinde hoplattığı İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin eski bir pilotu tarafından kendisine verildi. Normandiya çıkarması sırasında destek uçuşları, Almanya'nın bombalanması sırasında refakat uçuşları, V-2 üslerine karşı da saldırı uçuşları yapmış olan Aaron Remez 4 yıl süreyle İngiliz Hava Kuvvetleri'nde savaşmıştı. Yine de bu deneylerin hiçbiri Filistin'e dönüşünde geçirdiği şok kadar etkilememişti onu. Babasını bir İngiliz kampının dikenleri ardında savaş boyu uğruna hayatını tehlikeye attığı ülkenin üniformasını taşıyan adamlar tarafından korunurken bulmuştu. Büyük bir acı içinde komşusu olan ufak tefek adam için uzun bir muhtıra kaleme almaya koyuldu. Bir Yahudi hava kuvveti kurma tasarısıydı bu. Bu belgeyle birlikte 4 yolcu uçağı, bir küçük gezi uçağı ve 20 pilot ve 20 yıl sonra dünyanın en etkili askeri hava gücü sayılacak kuvvetin hareketin noktası olacaktı. Muhtıra bir bakıma Ben Gurion'un kafasını kurcalayan soruya cevap veriyordu. İşgal altındaki bir ülkede gizli bir hava kuvveti kurmanın yollarını aramamak gerek. Bu hava kuvveti dışarıda kurulmalı ve ülke içinde onu besleyecek altyapı hazırlanmalı. Remez'in hazırladığı belge dışarıda bir uçak satın alma şebekesi kurun diyordu. Resmi görünüş vermek için de hayali bir takım uçak şirketleri kurun. Mümkün olduğu kadar çok sayıda ülkeyle anlaşıp bu şirket uçaklarının alanlarına uğramasını sağlayın ve satın alınan uçakları dost hava alanlarında toplayın. Filistinli olsun olmasın, Yahudi olsun olmasın pilot bulun ve bekleyin. Remez bunun yanı sıra Filistin'e bir hava ulaşım birliği, Haganah Air Service kurmayı öneriyordu. Tel Aviv'deki Montefiore Sokağı 9 numaralı evde iş gören barışçı bir kuruluş, Filistin Havacılık Kulübü Genel Karargahı'nın gizlice iş görmesine imkan verecekti. Kulübün Lot Havaalanı'nda küçük bir hangarı, hangarın içinde de 4 Taylor Craft turizm uçağı ve Tel Aviv Haifa arasında taksi olarak işleyen bir hızlı Havilland uçağı vardı. Kulüp reisi Haganah Air Service'in ilk şefi Remez de harekat dairesi başkanı oldu. Havacılık konusunda tecrübeli bütün Filistinlileri toplamaya koyuldu. Ülkedeki bütün çiftçiler uçakların inebilmesi için toprak pistler yapmaya koyuldular. Manda yönetiminin sona ereceğini düşünen Remez, Filistin'deki İngiliz hava üslerinin işgali için bir plan hazırladı. Yine de doğmak üzere olan bu örgüt kesin adımı Filistin'de değil, Washington'da attı. Savaş artı araç gerecinin elden çıkarılmasıyla ilgili bölüme, Filistin'in paylaştırılmasından birkaç gün sonra Air Service'in ilk yabancı gönüllüsü, en büyük tutkusu havacılık olan bir Amerikan Yahudisi başvurmuştu. 45 bin dolarlık bir çek karşılığı ABD Hava Kuvvetleri'nin eski binbaşısı Al Schwimmer, Haganah'ın ilk gerçek uçakları olan 4 motorlu yepyeni 3 Constellation'ı satın aldı. Bu uçakların her birinin yapımı yarım milyon dolara mal olmuştu. Schwimmer bu hava pilotu çekirdeğini kısa mesafelere yük taşımayı sağlamak için çift motorlu 15C46 uçağıyla tamamladı. Bu küçük uçak koleksiyonuna bir de ad vermek gerekiyordu. İki uçak şirketi kurup adlarını uçakların gövdesine yazdırdı. Service Airways ve Panamian Airlines. Sonra biri Kaliforniya'da Burbank'ta, öteki New Jersey'de Millville'da iki hangar kiraladı. Şimdi Filistin'de bu kadar ağır uçakların kullanılması söz konusu değildi. Ancak Abdülkadir'in konvoylara karşı giriştiği sayıları gitgide artan ve ciddileşen saldırılar, hava yolu ulaşımının gerekliliğini gitgide arttırıyordu. İngilizler hurda fiyatına 20 kadar küçük Auster keşif uçağını satmak istediklerini öğrenince Remez hemen bunları Filistin Havacılık Kulübü'ne aldırdı. Bunlar ne Constellation ne de C-46 uçaklarına benziyordu ama hepsinin kanatlarıyla motoru vardı. Haganah'ın makinistleri de birkaçını uçurabilirdi. Bir uçak havalanmaya hazır hale getirildi mi hava kulübünün Taylor Craft turizm uçakları gibi boyanıyordu. Kuyruğuna ve kanatlarına da kulübün 4 Taylor Craft'ından birinin üzerinde bulunan VQPAI harfleri yazılıyordu. Aynı harfleri taşıyan 13 uçak kısa süre sonra Filistin göklerinde uçmaya başladı. Küçük VQPAI'nin devamlı uçuşunun nedenlerini İngiliz sivil havacılık müfettişleri bir türlü anlayamadılar. Uzaklardaki kibbutzlar için gökyüzünden kısmen de olsa bir kurtuluş yolu açılmıştı. Küçük uçaklar yolları denetleyip Arapların pusu kurma hazırlıklarını önceden anlamaya çalıştılar. Negev'deki Yahudi topluluğuna su taşıdılar. Kuşatılanlara paraşütle yiyecek ve cephane attılar. Gece uçuşlarına bile girişip kamyon farlarıyla aydınlatılan uydurma pistlere indiler. Haganah Kudüs'te Rum manastırının yüksek duvarları yakınındaki sel yatağına uydurma bir uçuş pisti bile yaptı. Pist daha sonra İsrail parlamentosunun üzerinde yükseleceği bir tepenin eteğindeydi. Bu eğimli piste konup kalkmak Air Service pilotlarının en büyük ustalığıydı. Pilotlardan biri o günlerle ilgili olarak şöyle diyor. Kassel'in tepesine varır varmaz bir grup Arap köylüsünün üzerinden geçip geçmediğimizi anladıktan sonra hemen alçalmaya başlamak gerekiyordu. Sonra da otobüs garına doğru pike yapıyorduk. Oradan da Katamon'daki evlerden makineli ateşine tutulmaya bakıp güneşe vuruyorduk doğru. Sonra çok keskin bir dönüş yapıp manastırla vadi arasına süzülüyor, pistin ucundaki bir yüksek gerilim kablosuna çarpmamak için hemen inişe geçiyorduk. Kudüs Yahudileri için bu küçük uçakların bitmek bilmeyen dansı günlük hayatlarının iç rahatlatıcı bir unsuru oluyordu. İniş takımlarının üçgen biçimi yüzünden bu uçaklara sevgi dolu bir de ad taktılar. Primus dediler. Çünkü o kuş bir sürü Yahudi ev kadınının yemeğini üzerinde pişirdiği üç ayaklı gaz ocaklarının narin ve dengesiz görünüşü bu uçaklarda da vardı. Üçüncü bölüm Kudüs Kuşatması 1948 İlkbaharı 14. Kudüs'te bir lejyon askeri. Bu akşam dışarı çıkmayacaksın. Şimşon Lipschitz adlı Yahudi 18 yıldır aile hayatının bütün ayrıntılarına hükmeden kadının emirlerini durup dururken çiğneyeceklerden değildi. Yumuşak başlı ve uzlaşma yanlısıydı. O akşam da kendi güvenliği söz konusuydu. Binlerce yurttaşı gibi Lipschitz eviyle iş yeri arasındaki 500 metrelik yolu Arap nişancılarının kurşunlarına hedef olmadan geçemezdi. Yine de bu kez karısının koyduğu yasak ve gururlandığı şeye gölge düşürüyordu. 1 Aralık 1932'den beri işini bir tek gün aksatmamıştı. Çatışmaların yoğunluğu ne olursa olsun bu geleneği bozmak niyetlisi değildi. Ağır elini karısının omzuna koydu ve kararını açıkladı. Lipschitz işini bir tek gün aksatmamıştır, gidiyorum. Yeni Kudüs'ün göbeğinde Siyon alanında birkaç adım ötedeki Hassolel sokağında bulunan kırmızı taş binaya gidiyordu bir kere daha. Burası bölgenin İngilizce olarak yayınlanan ve en çok okunan gazetesi Palestine Post'un binasıydı. Gazete Manda yönetiminde görevli İngiliz memurlarının politikasını eleştirdiği kadar Irgun ve Stern gruplarındaki aşırı unsurların giriştiği yılgı hareketlerini de kınıyordu. Ama ılımlılığı Post'un yakın doğuda Siyonizmin en etkili sesi olmasını sağlamıştı. 1932 yılında ilk yayınlanışından beri Lipschitz gazetesinin baş mürettebiydi. Nazilerin Yahudilere baskı yapmaya başladığı geceden, Birleşmiş Milletler'in Yahudilere bir devlet kurma hakkı tanıdığı geceye kadar, mürekkep lekeleriyle kanlı elleri 15 yıl boyunca halkının tarihinin en acılı dönemlerinden birini anlatan kurşuni harfleri birleştirip durmuştu. 4,5 ay sonra da parmakları Siyonizmin düşünü, kendi düşünü, bir Yahudi devletinin resmen kurulduğunu bildiren harfleri sıralayacaktı. O Şubat gecesi Post'un kurşun harfleri günlük şiddet hareketlerinin alışılmış listesini sunmakla yetiniyordu. Uyarı olarak Haganah, Şeyh Cerrah, Arap Mahallesi'ndeki bir binayı uçurmuştu. İngilizler Haganah'ın Yemin Moşe'deki bir karakoluna el koymuşlardı. Arapların kurduğu pusu sonucu Babel Uet'te henüz sayısı kestirilemeyen birkaç kamyon hasara uğramıştı. Her akşamki gibi Post'un yazı işleri müdür yardımcısı Ted Lurie gelip Lipschitz'le manşetleri inceledi. Sonunda birinci sayfaya göz attı, sağdaki sütunda çerçeveli bir köşe son dakikada alınacak haberlere ayrılmıştı. O akşam çerçeveli köşe boştu ve bu geç Lurie köşenin daha bir süre boş kalacağına inanmakta haklıydı. Durumdan memnun kalan gazeteci paltosunu sırtına geçirdi ve Atara'ya kadar uzanıp her zamanki bir fincan kahvesini içmek üzere yola çıktı. 3 kilometre kuzeydeki Arap köyü Şafat'tan geçen yol üzerine sabırsız bir Arap dolaşıp duruyordu. İçtiği sigara hayat boyu yaktıklarının ilkiydi. Ebu Halil Genno yol kenarında oturan köylü kadınların gölgelerini seyrediyordu karanlıkta. Bu sigaralar ve sırtındaki İngiliz polisi üniforması yapmak üzere seçildiği görevi gerçekleştirmekte ona yardımı dokunacak iki araçtı. Genno kısa süre sonra 2 Şubat 1948 tarihli Palestine Point gazetesinin boş kalan çerçeveli köşesini dolduracaktı. Semiramis Oteli'nin uçurulmasına, Irgun'un Şam ve Yafa kapılarına attığı bombalara karşı Abdülkadir'in verdiği cevabı götürüyordu. Bomba koyma yoluyla tetiş hareketlerine girişmek müftünün yardımcıları tarafından uzun süredir öngörülüyordu. 1947 Ekim'inde Arap Birliği Askeri Komitesi'ne üzerinde uçurabileceklerini belirttikleri 160 hedef bulunan bir Kudüs haritası sunmuşlardı. O sıralar bu teklifin arkası gelmemişti. Ama Arapların moralini sarsabilecek son Yahudi saldırılarından sonra Abdülkadir tetişe tetişle cevap vermeyi kararlaştırdı. Taraftarlarına sivillerin yaşadığı kesimlere mümkün olan her köşesinde bomba patlatılması emrine verdi. Kudüs'te ilk saldırı için elverişli bir hedef seçmek üzere çöpçülerin arasına kendi adamlarını da yerleştirdi. Kullanmayı düşündüğü çalınmış kamyoneti patlayıcı maddeyle doldurmak için Abdülkadir sarı saçlarıyla mavi gözlerini haçlılarla birlikte gelen uzak bir atasından alan Kudüslü genç bir Arap'ı seçti. Bu alışılmamış görünüşünden başka Fevzi El-Kutup'ta en çok dikkati çeken parmaklarının durmadan oynamasıydı. Bu ince ve uzun parmaklar hep bir şeyle oyalanıyor, kendinden emin olduğu her haliyle anlaşılan bu adama telaşlı bir görünüş veriyordu. Ama bu parmakların başlıca işi patlayıcı maddelerle uğraşmaktı. Gençliğinden beri Filistinlilerin kafasını kurcalayan tek istek vardı. Mümkün olduğu kadar çok sayıda Yahudi öldürmek. Daha 15 yaşındayken eski Türk top mermilerinden faydalanarak yaptığı el bombalarını 2 numaralı otobüse atıp Kudüs Yahudilerine savaş açmıştı. Sonra bir İngiliz askerinden bir Mills el bombası satın almış, bunu da arkadaşlarına şölen vererek kutlamıştı. Ancak yakındaki bir Yahudi kahvesine bombayı atmadan da masa başına oturmamıştı. 1936 ayaklanması sırasında yalnız başına Yahudilere 56 el bombası atmakla övünüyordu. Ancak tetiş hareketlerine başlıca katkısı çok daha şeytancaydı. Parmaklarının çevikliği ve yaratıcı zekası attığı bombaları daha öldürücü hale getirmek için yeni yollar bulmasını sağladı. El bombalarını birkaç yüz metre öteye atmaya sağlayan bir sapan vardı. Bombaların önceden patlamasını önlemek için fünyelerini bir cam bilezikle tutturmayı akıl etti. Bomba hedefine çarptığında kırılan cam bilezik fünyeyi ortaya çıkarıyordu. Başlıca kurnazlıklarından biri de çocukların çok sevdiği balonlara patlayıcı madde yerleştirmekti. Patlayıcının fitili öyle yapılmıştı ki önce balonu ateşe verip halkın toplanmasını sağlıyordu. Sonra da kalabalığın göbeğinde patlatıveriyordu. Başlıca hedefleri çarşılar, otobüs durakları ve sinagog avlularıydı. El Kutub'un yaptıkları sonunda İngilizlerin dikkatini çekti. Şam'a ve ardından Bağdat'a kaçmak zorunda kaldı. Daha sonra savaş sırasında Hacı Emin onu Berlin'e getirtti ve Hollanda'da SS komandolarının eğitimini izleyip yeteneklerini geliştirme fırsatı verdi. Bir yıl sonra genç Filistinli en ince tetiş tekniklerinde ustalaşınca Naziler 4 kişilik bir sabotajcı grubunun başında Filistin'e dönmesini emrettiler. El Kutub bunu reddetti. Böylesine bir nankörlük Almanların ona az rastlanır incelikle bir ceza vermelerine yol açtı. Gestapo tarafından elleri kelepçeli ve gözleri bağlı olarak hayatını ülkesindeki Yahudileri öldürmeye adamış bir Arap için Nazilerin bulabileceği en akla gelmeyecek yere götürüldü. El Kutub bir Yahudi toplama kampına atıldı.